SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 2 Haziran 2022 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulun ulusunun Vorunceri Voyvoran halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Reconciliation yani uzlaşı haftasındayız. Her yıl 27 Mayıs ile 3 Haziran arasında kutladığımız uzlaşı haftasında bu yılın teması Cesur Ol, Değişimi Gerçekleştir. Yayınımızda birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra da uzlaşı haftası kapsamında Avustralya yerlisi çocuklar arasında okuryazarlığın yerli olmayan çocuklarla eşitlenmesi için başlatılan bir kampanyaya bakacağız. Bir başka kampanya da cinsel rıza hakkında başlatıldı. New South Wales'da dün itibariyle yürürlüğe giren yasaya göre cinsel rıza zorunlu hale geldi. Bu yasa nedir ve neyi amaçlıyor? Buna bakacağız bugün. Programın ikinci yarısında ise Çin'deki Uygur azınlığa yönelik saldırılara bakacağız. Size bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Mesajlar gelmeye başladı bile. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bugün özellikle soğuk hava ve artan enerji fiyatları hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Tabi uzlaşı haftası kapsamında da yapacağınız yorumları okumaya çalışacağız. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Johnny Depp, Amber Heard'a karşı açtığı hakaret davasını kazandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya, Ukrayna'ya daha fazla silah gönderecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında, Gezi protestolarına katılanlar için kullandığı ağır kelime büyük şaşkınlık yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde jüri, eski eşi Amber Heard'a açtığı hakaret davasında Johnny Depp'in lehine karar verdi. Jüri, Heard'ın Depp ile evliliği sırasında yaşananlarla ilgili ifadelerinin yanlış olduğunu ve Heard'ın gerçek bir kötülük ile hareket ettiğini tespit etti. Ancak jüri üyeleri, Depp'in taciz iddialarını bir aldatmacı olarak adlandırarak, kendi avukatı aracılığıyla Heard'a iftira attığını da tespit etti. Amber Heard, kalbinin kırıldığını ve hayal kırıklığına uğradığını söyleyen bir bildiri yayınladı. Çift, Heard'ın aile içi şiddet mağduru olduğunu iddia ettiği bir makale yazmasının ardından birbirine dava açmıştı. Depp, 20 milyon Avustralya dolarının biraz üzerinde, Heard ise 2.7 milyon dolar kazandı. Mahkemenin dışında konuşan, Johnny Depp'in avukatlarından Kemal Waska sonucu memnuniyetle karşıladı.
Today's verdict confirms what we have said from the beginning, that the claims against Johnny Depp are defamatory and unsupported by any evidence.
Waska, bugün verilen karar, Johnny Depp aleyhindeki iddiaların iftira niteliğinde olduğunu ve hiçbir kanıtla desteklenmediğini ve en başından beri söylediğimizi doğrulamaktadır açıklamasını yaptı. Sayın dinleyiciler, eğer bu haber aile içi şiddet ve cinsel saldırı ile ilgili endişeleri arttırıyorsa 1800-737-732 telefonu arayarak 1800 RISPEC'ten destek alabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya, Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceklerini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın düşman kuvvetlerini nokta atışı vurmasını sağlayacak gelişmiş roket sistemleri gönderecek. Pentagon sözcüsü Dr. Colin Kahl, Ukraynalıların bu silahları Rus topraklarını vurmak için kullanmayacağına dair güvence alındığını söyledi.
We are mindful of the escalation risk and everything we're doing associated with this. President Biden has made clear we have no intention of coming into direct conflict with Russia.
Gerilimin yükselme riskinden ve bununla bağlantılı yaptığımız her şeyin farkındayız diyen Dr. Kahl, Başkan Biden, Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girme niyetimizin olmadığını açıkça belirtti. Ukrayna'daki savaşın genişleyerek 3. Dünya Savaşı'nın yolunu açmasını istemiyoruz. Bu konuda dikkatliyiz. Ancak aynı zamanda Rusya'nın Ukraynalılara gönderdiğimiz silahlara veto hakkı yok. Sonuçta bu savaşı Ukraynalılar başlatmadı, Ruslar başlattı sözlerini sarf etti. Bir Rus hükümet yetkilisi ise Amerika'nın doğrudan ve kasıtlı olarak yangına benzinle gittiğini söyledi. Almanya da Ukrayna'ya hava savunma sistemi tedarik edecek. Interpol Başkanı, Ukrayna'daki savaş sona erdiğinde silah kaçakçılığında bir artış olabileceğini söyledi. Genel Sekreter Jürgen Stock, kriminal kişilerin savaşların sonunda silahları elde etmek için her zaman çatışma bölgelerini hedef aldıklarını ve daha sonra satmaya çalıştıklarını söyledi.
So we have to expect that these weapons will be trafficked, that they will show up not only in the neighboring region of a conflict zone.
Interpol Genel Sekreteri Stock, bu silahların ticarete konu olacağını, sadece çatışma bölgesinin komşularında değil, aynı zamanda bu silahların diğer kıtalara ticaretinin yapılabileceği konusunda deneyime sahibiz. Interpol, silah ticaretini izlemek ve takip etmek için bir dizi hizmet ve veri tabanı sunuyor bilgisini paylaştı. Küresel maymun çiçeği salgını 30 ülkeden 550'den fazla vakayla daha da kötüleşiyor gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı toplumda tespit edilmemiş bir bulaşma olduğundan şüphelendiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, vakaların çoğunun hala başka erkeklerle seks yapan erkekler arasında bildirildiğini söylüyor.
More than 550 confirmed cases have now been reported to WHO from 30 countries that are not endemic for monkeypox virus.
Endemik olmayan 30 ülkeden 550'den fazla onaylanmış maymun çiçeği virüsü vakası Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi diyen genel direktör, araştırmalar devam ediyor ancak birçok ülkede aynı anda maymun çiçeğinin aniden ortaya çıkması, bir süredir tespit edilmemiş bir bulaşma olabileceğini gösteriyor. Şimdiye kadar çoğu vaka erkeklerle cinsel ilişkiye giren veya cinsel sağlık kliniklerine semptomlarla başvuran erkekler arasında bildirilmiştir açıklamasını yaptı. Penny Wong, Pasifik bölgesini ikinci kez ziyaret ediyor. Avustralya, Pasifik diplomasisi çabalarını hızlandırırken Penny Wong, Tonga ve Samoa liderleriyle bir araya gelecek. Bu gezi, şu anda Tonga'da bulunan ve bölgedeki ülkeleri ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin gezisiyle aynı zamana denk geliyor. 2 aylık bir COVID-19 kapanmasının uygulandığı Şangay'da kısıtlamalar gevşemeye başlıyor. Omikron virüs varyantının, Çin'in 2 yıldaki en kötü salgınını körüklediği Mart ayı sonundan itibaren bölümler halinde kapatılan Çin'in en büyük 25 milyonluk şehrine normallik duygusu geri dönmeye başlıyor. Bu dönemde şehir sakinleri evlerine hapsolmuştu ancak şimdi yetkililer düşük riskli olarak kabul edilen bölgelerdeki sakinlerin şehirde serbestçe dolaşmasına izin vermeye başlıyor. Sungun Hang bir deniz ürünleri mağazası sahibi ve herkesin sadece sohbet etmek için bile dışarıya çıkmayı dört gözle beklediğini söylüyor.
Never has something like this ever happened.
Sungun Hang, böyle bir ölçekte kapanma hiç olmadı. Pandemi sırasında hiç dükkanı kapatmadık. Eskiden birkaç metre ile sıkıştırılmış nokta kapamalar vardı. Ama şimdi her şeyi kapsıyor ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok sözlerini sarf ediyor. Disney ve aktör Ewan McGregor, yeni Star Wars filmlerinin başrol oyuncusuna gönderilen ırkçı mesajları kınıyor. Obi-Wan Kenobi oyuncusu Moses Ingram, Disney Plus'ın şimdiye kadarki en çok izlenen serisinin premieri yapıldığından beri yüzlerce nefret dolu mesaj aldığını söyledi. McGregor, olanların midesini bulandırdığını ve Musa'nın yanında olduğunu söylemek için sosyal medyayı kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Güney Koreli erkek grubu BTS ile Asyalılara karşı nefret suçlarını tartışmak ve Asyalıların temsili hakkındaki farkındalığı arttırmak için Beyaz Saray'da bir araya geldi. Covid-19 salgınının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde Asya karşıtı duygularla ve nefret suçlarında bir artış göründü. İki kez Grammy adayı olan grubun dünya çapında milyonlarca hayranı var ki çoğu kendilerine BTS ordusu diyor ve sosyal adalet meselelerine katılımlarıyla tanınıyorlar. Güney Kore ve Japonya'dan gazetecilerin de katıldığı Beyaz Saray basın briefing odasında grubun lideri Biden ile görüştü.
A lot of our Asian American friends have been subject to real discrimination. Hate only hides. When good people talk about it and say how bad it is, it goes down.
Karşılıklı konuşmada, bu Amerika'da önemli bir olay. Pek çok Asyalı Amerikalı arkadaşımız gerçek ayrımcılığa maruz kaldı. Nefret gizlidir. İyi insanlar konuşmaya başlayıp bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu söylediğinde ise yok olur gider. Bu yüzden teşekkür ederim diyen Biden'a Arem ise kararınız için içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz cevabını verdi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Dün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen sınır ötesi harekatı resmen açıkladı ve Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde bir güvenli alan oluşturulacağını ifade etti.
30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz.
Milli Savunma Bakanı da F-16'lar konusunda Amerika ile yapılan temasların olumlu geçtiğini söyledi. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle Brüksel'de görüşeceğini açıkladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan YPG ve PKK örgütlerine karşı önlemler almasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ise operasyona karşı olduklarını belirtti ve YPG'nin ismini anmadan IŞİD'e karşı savaşı partnerlerle birlikte etkili bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Erdoğan'ın dünkü konuşmasında Gezi protestolarına katılanlar için söylediği ağır sözler ise büyük şaşkınlık yarattı.
Dolmabahçe Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, evet, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar
edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın büyük tepki çeken bu kelimeyi prompter'dan okuduğu söyleniyor. Bu arada Erdoğan'ın kullandığı kelime yargıya göre hakaret kapsamına giriyor ve emsal kararı bulunmakta. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Benzi Alem Camii'ne ayakkabıyla girerek içki içmekle suçladığı eylemciler ile doktorların da arasında bulunduğu Gezi davasında hakim, çağrılmasına rağmen ifadeye gelmeyen tanıklardan dönemin Dolmabahçe Camii'nin imamı Halil Necipoğlu hakkında zorla getirme kararı vermişti. Necipoğlu yaşananlarla ilgili sessizliğini korumuş, ancak müezzin Fuat Yıldırım ise cami içinde içki içildiği iddialarını yalanlayarak iktidarın şimşeklerini üzerine çekmişti. Yaşananların ardından gerek Necipoğlu gerekse Yıldırım daha sonra Diyanet tarafından başka bir yere atanmıştı. Bununla birlikte evvelsi gün Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda yürümek isterken İstanbul'da gözaltına alınan 169 kişi serbest bırakıldı. Türkiye'de dün bir başka gündem maddesi ise yalan haber yasası oldu. Dezenformasyon yasası hazırlığında sona gelindi. Taslakta yalan haber yapmanın ve bunu yaymanın müstakil suç haline getirilmesi öngörülüyor. Uzmanlara göre ise yalan haberin tanımını yapmak hukuken mümkün görünmüyor. Muhalefette sosyal medya ve internette yalan haber gerekçesiyle hazırlanan yasa teklifini anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla karşı çıkıyor. Grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözlere gönderme yaptı.
Memlekette endişeyi, korkuyu ve paniği sizce en çok kim tetikliyor? Mesela camide içki içtiler diye yalan söyleyip milleti kışkırtan kimdi? Sen ocusun, sen bucusun. Bu kanunu geriye doğru işletsen senin müebbet alman gerekiyor. Çünkü bu ülkede vatandaşı birbirine düşürme konusunda Allah var, kimse senin eline su dökemez Sayın Erdoğan.
Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Birleşmiş Milletler Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki Türkiye'yi Türkiye olarak değiştirdi. Böylece uluslararası alanda Türkiye yerine Türkiye'nin kullanılması adına atılan adımlarda hedef ulaşıldı. Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'yi ziyaret etti ve Türkiye ile Pakistan arasında 7 işbirliği anlaşması imzalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük yayınlanan COVID-19 tablosunun bugünden itibaren haftalık olarak yayımlanacağını duyurdu. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 11 lira 79 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 11 derece, Sydney'de aynı parçalı bulutlu 18, Melbourne'de aynı 13, Adelaide bulutlu 15, Perth az yağışlı 20, Hobart bulutlu olmaya başlıyor 12, Wollongong parçalı bulutlu 17, Newcastle'da aynı 18, Brisbane'da parçalı bulutlu 19, Cairns parçalı bulutlu 28 ve Darwin genelde güneşli 32 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya yerlisi çocuklar için başlatılan bir eğitim seferberliğine bakacağız. Sonra da New South Wales'da dün itibariyle uygulamaya geçen cinsel rıza yasasını inceleyeceğiz. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Önce sizden gelen mesajları okumak istiyorum. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği Gezi Parkı protestocuları için söylediği sözler büyük tepki çekti. Ben de bunu buradan tekrarlamayacağım. Bu kelimeyi içeren mesajları biraz değiştireceğim. Eğer izin verirseniz günlük hayatımda kullanmadığım kelimeleri SBS Türkçe üzerinden kullanmayı pek uygun bulmuyorum. Önümüzdeki dönemde bir yıl içinde seçim döneminde Türkiye'deki siyasetin ağzı biraz daha bozulabilir. Buradan onu diğer politikacılar için de aynı şey geçerli. Yani böyle kelimeler kullanıldığı sürece onları işte haberlerde olduğu gibi biple keseceğiz biraz. Yani eğer uygun bulursanız. Halil Çevrumuzu dinleyicimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı protestocularına yönelik kullandığı kelimeleri eleştiriyor. Gezi'ye katılanlara bu ifadeleri kullanıyor. Yazıklar olsun sana, her yaptığın ihaneti başkalarının üzerine atmakta üzerine yok. Yediniz bitirdiniz ülkeyi AKP'li yöneticiler demiş bu dinleyicimiz. Necde Çimenli Bey, 50 yıldır merak ederim. Aborjin ailelerden koparılan çocuklara ne oldu diye, daha iyi bir eğitim için yoksa beyazlara köle olarak verildiler. Bu konuda sizler SBS görevlilerinden bilgi almak mümkün mü demiş Necdet Bey. Geçen gün bir bölüm yayınlamıştık. Buna göre ailesinden koparılan Avustralya yerlisi çocukları arasında yani yaşam kalitesi, sağlık ve gelir konusunda normal Avustralya yerlilerinden çok daha kötü durumdalar. Ailelerden koparılan çocuklar. Bunu da belirtelim. Eğer bunu cevaplıyorsak, sorunuzun cevabıysa. Hacı Tokdemir Bey, ben 64 yaşındayım. Ülkemdeki bütün başbakanları ve cumhurbaşkanlarını ve parti başkanlarını da bilirim. Erdoğan kadar halkımızı kutuplaştıran, muhalefete böyle hakaret eden, yargıyı, emniyeti, bütün vali kaymakamları, hatta Diyanet İşleri Başkanlığı dahil devletin bütün kurumlarını kendi militanı haline getiren bir başkasına şahit olmadım. Ey Bay Kriz, bu halk seni 20 sene tek başına iktidar şansı verdi ama ülkeyi bu hale getirmeni ve senin o ahlaksız söylemlerini asla affetmeyecek. Sen de bildiğim için her gün daha fazla öfkeleniyorsun ve ülkem her geçen gün senin yarattığın krizin faturasını ağır hayat şartlarıyla ödemeye devam ediyor, diyor Hacı Bey. Mahmut Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanı şapkasıyla yaptığı konuşmada yine halkımıza bir daha hakaret etti. Bakan Nebati enflasyonun kalıcı olmadığını söyleyerek yüreğimize su serpti. İtalya'yı 3-0 yenen bayan voleybol takımımızı yürekten kutluyorum demiş Mahmut Bey. Evet, bayan voleybol takımımızı biz de kutluyoruz. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimizin mesajı da şöyle: bir işe müracaat ederken geçmişin referanslarını isterler. CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun geçmiş referansı hep başarısızlık. 0-15 seçim kaybetmiş, zulüm, diktatörlük, insanların giyim, inanç, yaşam tarzına müdahale etmişler. Bütün bunlar unutulup CHP'ye bir şans verelim demek zaman israfı. Çünkü ideoloji değişmedi. Seçim kazanana kadar hak, hukuk, adalet diyecekler. Kazanırlarsa da bıraktıkları yerden zulme başlayacaklar demiş Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, uzlaşı haftasındayız. Uzlaşı haftası biraz önce bahsettiğimiz gibi 27 Mayıs ile 3 Haziran arası kutlanıyor. 27 Mayıs 1967'de düzenlenen ve Avustralyalıların büyük desteğiyle onaylanan anayasa değişikliğinin yıl dönümüyle başlıyor uzlaşı haftası. 10 ay sonrası hükümet Aborjin ve Torres Boğazı adaları için yasalar geçirebildi ve Avustralya'nın ilk ulusları nüfus sayımına dahil edildi ilk defa 1967'deki onaylanan referandum sonrası. 3 Haziran yani yarın da Mabo günü. Eddie Mabo'nun yüksek mahkemede kazandığı önemli davanın 30. yıl dönümünü kutlayacağız yarın. Avustralya yerli toplumu Mabo davası öncesi ülkenin işgal edildiğini kabul ettirememişti. 1992 öncesinde Avustralya Terra Nullius yani kimseye ait olmayan topraklar klasmanındaydı İngilizler geldiği zaman. Ondan sonra da her şey değişti Avustralya'da. Sayın dinleyiciler, şimdiki bölümümüzde eşitsizliği ve adaletsizliği gidermenin en önemli yöntemi olarak eğitime bakacağız. Bu bölümü de arkadaşımız Nilgün Kılıç program için hazırladı.
Ulusal Uzlaşma Haftası devam ederken Avustralyalı moda tasarımcıları, müzisyenler, aktörler ve sporcular Avustralya'nın ilk halklarının çocuklarını güçlendirmeye amaçlayan yeni bir kampanya başlatmak için bir araya geldi. Grup, Avustralya yerlisi olan ve olmayan öğrenciler arasındaki eğitim farkını kapatmaya yardımcı olan Avustralya Okuryazarlık ve Matematik Vakfı'na desteğini veriyor. 60 bin yıldan fazla bir süredir storytelling yani hikaye anlatımı Avustralya'nın ilk uluslarının kültürünün kalbinde yer alıyor. Sydney'in güneybatısındaki Warrawarrin Anaokulu'nda hikaye zamanı çocuklar için her günün en önemli anlarından biri. Avustralya Okuryazarlık ve Matematik Vakfı tarafından desteklenen özel öğrenim programlarıyla bu anaokulu, ülke çapında yerli eğitimindeki açığı kapatmaya yardımcı olan yüzlerce anaokulundan biri. Jodie Bell, Warrawarrin Tahawarral Çocuk ve Aile Merkezi'nde yönetici.
Our children actually love embracing the program.
Çocuklarımız aslında söz konusu programı benimsemeyi çok seviyor. Tommy Kaplumbağa ve Arthur kuklası hakkında konuşuyoruz. Ve sadece alfabenin harflerini, seslerini ve kitapları okuyoruz diyen Belle, okuryazarlıkla olan ilişki orada. Ve bence bu hem toplumun hem de Avustralya Okuryazarlık ve Matematik Vakfı olarak gurur duyabileceğimiz bir şey diye konuştu. Geleneksel aborjin şarkılarını, hikayelerini ve sanatını birleştirerek çocuklar sınıfta daha fazla güven kazanmanın bir yolu olarak kendi hikayelerini paylaşmaya teşvik ediliyor. Eğitimci Alinta Penchev-Scott, Avustralya'nın ilk halklarının dillerini küçük çocuklarla kullanmanın İngilizce'de daha güçlü okuryazarlık gelişimine katkıda bulunduğunu söylüyor.
The biggest thing for me is like at come graduation time, I can honestly say like they all leave confident.
Benim için en büyük şey mezuniyet zamanı gibi. Dürüstçe söyleyebilirim ki hepsi kendinden emin bir şekilde ayrılıyor ve bu en büyük şey. Çünkü size çok savunmasız bir aşamada geliyorlar diyen Alinta Penchev-Scott, bu yüzden gittiklerinde okula hazır olduklarını bildiklerini, duydukları güven sayesinde görebiliyorum. Yüzlerinde hayatlarının bir sonraki bölümünü üstlenmeye hazır olduklarını görebilirsiniz diye konuştu. Okul öncesi eğitime erişimin iyileştirilmesi, yerli halkla aradaki açığı kapatma reformlarında kilit bir öncelik. 2025 yılına kadar Aborjin ve Torres Boğazı Adası halklarının çocuklarının %95'inin okul öncesi eğitime kaydolması umulmakta. Bu hedef 2016'dan bu yana ulusal kayıtlarda istikrarlı bir artışla karşılanma yolunda ilerliyor. Ancak Avustralya Okuryazarlık ve Matematik Vakfı Okul Öncesi Dil ve Okuryazarlık Programı yönetici eğitmeni Pam Balanzaski hala çatlaklardan düşenlere yardım etmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini söylüyor.
There's an enormous amount that needs to be done. The inequality between
yapılması gereken muazzam miktarda şey var, biliyorsunuz. Bölgesel ve kırsal toplumlar arasındaki eşitsizlik metropol alanlara kıyasla erken yaştaki eğitime erişimlerinde önemli diyen Pam Balanzaski, bu yüzden okulda daha iyi sonuçlar elde etmeleri için çocukların okul öncesi eğitime erişimlerini arttırabilmemiz gerekiyor diye konuştu. Ulusal Uzlaşma Haftası'nı kutlamak için vakıf, okuryazarlık sözcüğünün yayılmasına yardımcı olmak için birkaç ünlüyle ortaklık kurdu. Kampanyayı destekleyenler arasında Virat Juri oyuncusu ve Play School sunucusu Luke Carroll da var. Luke, okullarda 30 yıl boyunca aborjin eğitim asistanı olarak çalışan rahmetli annesi Faye teyzeden esinlenerek okuma yazma sevgisiyle büyüdüğünü söylüyor. Arkasında ne bıraktığını görmek güzeldi. Geride bu çocukların üzerinde yürüdüğü yolun ayak izini bıraktı diyen Luke, sadece bununla devam etmek istiyorum ve bu yüzden adımı bir temsilci ya da elçi olarak öne çıkardım. Ve bu büyük organizasyon çok şey ifade ediyor. Yaptıkları işten gurur duyuyorum ve eğer birazcık yapabilirsem farkındalığın artmasına ve bu açığı kapatmaya yardımcı olurum. Umarım annem de mutlu olur diye konuştu. Söz konusu bu elçiler Avustralyalı giyim markası Deus Ex Machina tarafından tasarlanan ve gelirinin %100'ü Avustralya Okuryazarlık ve Matematik Vakfı'nın Avustralya'nın ilk ulusları ile olan hayati çalışmalarını destekleyen sınırlı sayıda üretilen tişörtleri tanıtıyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenleri de Merhaba diyoruz ve Fatoş Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. Fatoş Hanım şöyle yazmış: Kabataş yalancıları bile çıkıp böyle bir şey olmadı, iktidarın zoruyla yalan söyledik diye itiraf ettiler. Hala hatta Nagihan Alçı bile beni de kandırdılar, o yüzden onların yalancısıyım diye kendisi itiraf etti. Ben dinin adamıyım, Müslümanım ve yalan söyleyemem. Camide içki içilmedi dedi ve sürgün edildi. Demiş bu dinleyicimiz. Sen hem hırsız hem ahlaksız ol, hem teröristlerle yat kalk, sonra utanmadan o mertebede Talibancı bozuk ağızla günahlarını sana kim muhalifse onların üzerine at, demiş Fatoş Hanım. Evet, yalan haberler yasaklansın. O bakımdan iktidarın bütün medyası yalan haber yapmaktan yargılanmalı, demiş bir ismini vermeyen dinleyicimiz. Var mı böyle bir şey, yalan söyleyen başbakan bir de birileri dünya lideri oluyormuş, demiş bir başka dinleyicimiz. Haram yiyenlerin partisine dönmüş, çekinmeden ötekilerine saldıran, zarar veren diktatör bir rejim olmuştur AKP, diyor bir dinleyicimiz. Ali Değerumuzu dinleyicimiz Kılıçdaroğlu diyor ki Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenler bizi desteklesin. Ben de biraz ekleyeyim. Apo'nun heykelinin dikilmesini ve Kürdistan kurulmasını istiyorsanız CHP'yi destekleyin, demiş Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Elif Hanım, camide içki içtiler yalanına ben din adamıyım, yalan söyleyemem, camide içki içilmedi diyen caminin müezzini Fuat Yıldırım'ı unutmadınız değil mi, diyor. Sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza devam ediyoruz. New South Wales'ın cinsel rıza yasası dün uygulamaya girdi. Bununla beraber eyalet hükümeti bir kampanyada başlattı. New South Wales eyaletinde dün itibariyle yürürlüğe giren cinsel rıza yasasının tam olarak ne anlama geldiğine yönelik bir kampanyada başlatıldı. Make No Doubt adlı kampanya özellikle 16 ila 24 yaş arasındakileri kapsıyor ve Facebook ve Tinder gibi sosyal medya platformları üzerinden videolarla bilinçlendirmeyi amaçlıyor. New South Wales'da dün itibariyle yürürlüğe giren yasayla beraber cinsel ilişkide karşılıklı rıza resmen zorunlu oldu. Eyalet hükümeti bu konuda bilinçlendirme amaçlı bir dizi video yayınladı. New South Wales Adalet Bakanı Mark Speakman herhangi bir ideolojik hedefleri olmadığını söylüyor.
Do you want to keep going?
No, let's go back to the party.
That's how you do it. Check and send.
İki kişi konuşuyor. Biri devam etmek istiyor musun diye soruyor. Diğeri ise yok, partiye geri dönelim diyor. New South Wales'da başlatılan cinsel rıza kampanyasını dinlediniz. Bir dizi videoda gençler karşıdakinin rızasını istiyor. Biriyle cinsel ilişkiye girmek isteyen kişinin ne yapması gerektiğini gösteriyor. Karşıdakinin rızasını istediğinizi gösterecek bir şey söylemeniz veya yapmanız gerekiyor. Karşıdakinin de rıza gösterdiğine dair bir şey söylemesi veya yapması gerekiyor. Yasanın hazırlanmasına katkıda bulunan cinsel saldırı karşıtı aktivist Saxon Mullins, kampanyanın etkili olacağına emin.
It's to stop sexual violence and I think these campaign adverts really go the way in helping.
Hedef cinsel şiddeti önlemek. Bu reklamlarda bunun anlaşılmasına katkıda bulunuyor diye konuşuyor. Videolarda gerçek insanlar ve gerçek senaryolar gösterildiğini, gençlerin sürekli yaşadıklarından örnek alındığını belirtiyor. Onay istemenin, rıza gösterip göstermediğini sormanın hiçbir sakıncası yok. Beraber bu zamanı geçirmeyi isteyip istemediğini sormanın normal olduğunu, korkutucu olmadığını gösteriyoruz, diyor. Mullins, Avustralya'nın en ses getiren tecavüz davalarından birinin merkezindeydi. Dava bu yasanın geçirilmesine de ön ayak oldu. Mullins, kendi tecavüz davasında iki dava süreci ve iki temyiz sürecinden geçmek zorunda kaldı ve sonunda hiçbir yasal sonuca ulaşamadı. Davanın merkezindeki soru şuydu: tecavüzle suçlanan erkeğin Mullins'in rıza gösterdiğini düşünmesi için makul şartlar var mıydı? Mullins, cinsel şiddet olaylarında kurbanın donup kalmasının pek konuşulmayan bir tepki olduğunu söylüyor. Bu yeni kampanyanın da bu konuda bilinçlendirme yaratmak ve gençlerin her seferinde karşıdakinin rızasını almaları konusunda desteklemek için yapıldığını söylüyor.
I think as underreported as our, you know, statistics are, I think even more so underreported is how often people freeze in these scenarios.
Cinsel şiddet vakalarının çok küçük bir oranının resmi istatistiklere girdiğini, ayrıca bu tür vakalarda insanların donup kalmasının da pek bilinmediğini söylüyor. Bu yüzden karşıdakinin rızasını almak bu kadar önemli diyor. Senaryoların birinde karşıdakinin rahatsız hissettiğini ancak henüz bir şey söylemediğini belirtiyor. Bence bu son derece sık rastlanan bir senaryo ve bu yüzden nasıl hissettiğini, iyi misin diye sormak çok önemli diyor. Bu tür soruları sormak iletişimi geliştirip iki insanın beraber daha sağlıklı bir zaman geçirmesini sağlar diyor. Yeni cinsel rıza yasası onay alma modeline doğru geçiş isim geliyor. Queensland'deki Bond Üniversitesi Tecavüz ve Cinsel Saldırı Araştırma Kurumu'nun araştırma bölümü eş başkanı Jonathan Crow, değişikliğin ne anlama geldiğini açıklıyor.
An end of these new laws, somebody doesn't consent to sex if they don't do or say anything to indicate their consent.
Yeni yasaya göre bir kişi rıza ettiğine işaret eden bir şey yapmazsa veya söylemezse rıza göstermiyor demektir diyor. Mahkemede hata yaptığınızı söylerseniz karşıdakinin rızasını istediğinize dair bir şey yapmış veya söylemiş olduğunuzu göstermeniz gerekiyor diyor. Sarhoş olmak, bilincini kaybetmek veya zorlamak rıza göstermek anlamına gelmiyor. Sanık aktif bir şekilde karşıdakinin rızasını istemediyse ben rıza gösteriyor diye düşündüm veya rıza gösterdiği intiba altındayım kabul edilir savunmalar değil artık. New South Wales Adalet Bakanı Mark Speakman, sessiz kalmak veya tepki göstermemenin rıza olarak algılanamayacağını, yapılan reformun amacının sadece suçluları cezalandırmak olmadığını, genel sosyal algıları ve etkileşimleri değiştirmeyi hedeflediğini söylüyor. Herkesin mesajı alması için eğitimin şart olduğunu belirtiyor.
At the end of the day, these are common sense reforms. They're not about.
Bu reformlar aslında mantık çerçevesinde yapılan yasalar. Aşırı bir duruşu yansıtmıyor. Yasanın merkezinde terbiye ve saygı var. Bu da cinsel ilişkide karşılıklı saygının, karşılıklı rızanın önemini vurguluyor diye konuşuyor. Yasaların değişimi bunun bir aşaması. Asıl hedef toplumun tavrını değiştirmek ve vatandaşların ve özellikle de gençlerin her seferinde karşıdakinin rızasını istemesini hedefliyor diyor. Cinsel rıza yasaları ülke çapında farklılık gösteriyor. Tazmanya'da yasalara göre rızayı gösterdiğinize dair bir tepki vermeniz gerekiyor. Avustralya başkent bölgesi de New South Wales'la beraber benzer bir cinsel rıza yasası geçirdi. Victoria bu yıl içinde New South Wales'a benzer bir yasayı geçirmeyi taahhüt etti. Batı Avustralya ise yasaları değiştirmeyi tartışıyor şu anda. Güney Avustralya ve Kuzey bölgesindeki yasalarda özgür ve gönüllü onay terimi kullanılıyor. Cinsel saldırı kurbanı ve aktivisti Channel Contos, cinsel rıza kampanyasının okullarda ne kadar etkili olacağını takip edeceğini söylüyor. Geçen yıl Contos okullarda cinsel rıza konusunda eğitim için ulusal çapta kampanya başlatmıştı. Bu yılda eğitim bakanları okullarda seks, rıza ve ilişkiler konularında eğitimi güçlendirmek konusunda anlaştı.
I mean, the goal would be that consent education is something that's just ingrained in all Australian students from.
Karşılıklı rızanın çok genç yaştan itibaren tüm Avustralyalı öğrencilerin kafasında yer etmesinin hedef olduğunu belirten Contos, bunun cinsiyetin öne çıkmasından önce olması gerektiğini söylüyor. Hedefin tüm sosyal ilişkilerinde saygılı ve karşılıklı rızaya önem veren bir nesil yetiştirmek olması gerektiğini, bunun da büyüdüklerinde cinsel olarak rızanın devreye girdiği dönemde cinsel şiddetin önlenmesiyle sonuçlanacağının umulduğunu söylüyor. Kampanyanın hedefi sadece cinsel şiddeti sonlandırmak değil, aynı zamanda sağlıklı ilişkileri desteklemek, genç Avustralyalıların cinsel hislerini sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri diye konuşuyor. Gelecek yıldan itibaren karşılıklı rıza eğitimi Avustralya'da tüm okullarda zorunlu olacak.
Sayın dinleyiciler, Hacı Tokdemir Bey'den bir mesaj okumak istiyorum. Avustralya hükümeti savunma bahanesiyle 93 milyar dolarlık denizaltı yerine güneş enerjisine yatırım yapılsa inanıyorum ki 25 milyon Avustralyalı çok büyük bir rahatlamaya kavuşacak. Doğalgazı Çin'e kaça satıyorlarsa kendi halkına da o fiyatta satsın demiş bu dinleyicimiz. Dün de bahsetmiştik, elektrik ve doğalgaz fiyatları, ki elektrik kömür ve doğalgazla üretildiği için direkt yansıyor bu fiyatlara önümüzdeki dönemde çok artacak. Hatta bazı firmalar uygun fiyata piyasaya süremeyeceğini öne sürerek piyasadan çekiliyor. Bazılarının, bazı tüketicilerin iki kat daha fazla büyük faturalar ödeyebileceği söz konusu. Bazı uzmanların dediğine göre tüketici hakları savunanları da, savunan aktivistler de herkesin şu anda piyasada farklı firmalar arasında seçim yapması gerektiğini, bir yıllık sabit fiyatlı kontratlara geçmelerini tavsiye ediyorlar. Bunu da ben size yansıtmış olayım sayın dinleyiciler.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, yeni belgeler Çin'de Uygur toplumuna yönelik zulmü yeniden yeni örnekleriyle gözler önüne serdi.
Hackerlar Çin'in Xinjiang özerk bölgesindeki emniyet kurumunun dosyalarını ele geçirip yayınladı. Yayınlanan dosyalarda hapiste veya eğitim kamplarında olan binlerce Uygur'un fotoğrafları bulunuyor. Avustralya'nın Uygur toplumu yayınlanan fotoğraflarda yıllardır haber alamadıkları yakınlarının yüzünü ararken, belgelerde polise herhangi bir kaçma teşebbüsünde öldürmek için ateş et emri verildiği belirtiliyor. Birçok ülke ve insan hakları kurumu Çin'in Uygurlara yönelik soykırım uyguladığını iddia ediyor. Çin'in Xinjiang bölgesindeki emniyet kurumundan sızdırılan binlerce fotoğrafta ve belgede silahlı polis eşliğinde Uygurlar görülüyor. İnsan hakları grupları yaklaşık 1 milyon Uygur'un gözetim altında olduğunu tahmin ediyor. Çin'i Müslüman azınlıklara yönelik kapsamlı bir kampanya düzenlemekle suçluyorlar. Çin ise Uygurların aşırı uç fikirlerinden arındırılması için yeniden eğitim kamplarına yerleştirildiğini belirtiyor. Bazı Uygurlarda İslam dersleri dinlemek veya bazı Müslüman ülkelere ziyaret etmek gibi suçlardan dolayı yıllardır hapiste. Sızan fotoğraflarda gözetim altında olanların sadece küçük bir bölümü, sadece 3000'i görülüyor. Ancak bu bile son derece gizli yürütülen bu operasyonun detaylarını anlamak için yeterli. Bazı batılı ülkeler bunu soykırım olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Komünizm Kurbanları Anma Vakfı'ndan Dr. Adrian Jens, El Cezire'ye durumu şöyle açıkladı.
And the local police files, they say that the police authorities in the camps, if
yerel polis dosyalarına göre kamplardaki polislere eğer eğitim alanlar kaçmaya teşebbüs ederlerse önce bir uyarı ateşi açılması talimatı verilmiş. Ancak bunun da şart olmadığı, kaçmaya devam etmeleri durumunda ise öldürmek için ateş etmeleri söylenmiş diyor. Dosyalar Jens'e sızdırıldı, o da gazetecilere dağıttı. Dosyalara göre Çin'in Cumhurbaşkanı doğrudan Xinjiang'da olanlarla ilişkili.
Xi Jinping was closely informed. He knew that the camps were
open. Xi Jinping'in durumdan yakından haberi olduğunu, kampların aşırı kalabalık olduğunu bildiğini, daha fazla gardiyan ve olan kampların genişletilmesi ve yeni kamplar inşa edilmesi emrini verdiğini söylüyor. Fotoğraflar Xinjiang'da küçük bir bölgede 2018 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında çekilmiş. O tarihte gözetim altında en genç kişi 15, en yaşlısı da 73 yaşındaymış. Avustralya Uygur Derneği Başkanı Mehmet Abul, 20 yıl önce mülteci olarak Avustralya'ya gelmiş. Xinjiang'daki kız kardeşlerinden 6 yıldır haber alamıyor. Fotoğrafların çekildiği bölgeden olduğunu söylüyor. Ben oradayken o bölgede yaklaşık 200-250 bin kişi yaşıyordu. Fotoğraftakilerin hepsini tanıyamadığını söylüyor. Çok rahatsız edici. Orada 4 kız kardeşim var. Onlara ne olduğunu bilmiyorum çünkü onlarla hiç temasım yok diyor. Avustralya Uygur Tansita Kadınlar Derneği Başkanı Ramila Chanichev fotoğrafların toplumda bomba etkisi yarattığını saklamıyor.
So everyone is, you know, going through those pictures thinking, is there a family member?
Herkes o fotoğrafları inceleyip akraba veya bir komşu arıyor diyor. Belki bir sınıf arkadaşı veya başka bir tanıdık çıkar diye bakıyorlar diye konuşuyor. Avustralya'nın yeni hükümetinin Xinjiang'da olanlarla ilgili daha sert bir tutum takınabileceğini söylüyor.
Genocide's been committed in the 21st century and Australia needs to act, and with the new government in place.
21. yüzyılda soykırım işleniyor ve Avustralya harekete geçmeli. seçimlerden önce Çin'le ilişkiler konusunda daha sert bir tavır takınacaklarından bahsediyorlardı. Şimdi bunu yapacaklarına emin olmamız lazım diye konuşuyor. Bu fotoğraflar tam da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Sincan'ı ziyaret ederken sızdırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ziyaretin iptal edilmesinin gerektiğini söyledi.
Based on our understanding of the planned restrictions that she will be subjected to during the visit, we have no expectation that
anladığımız kadarıyla ziyareti sırasında çeşitli kısıtlamalar olacak. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şincan'daki insan hakları durumunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmek için gerekli şartları sağlayacağına yönelik inancımız yok diyor. Bu koşullarda oraya gitmek bir hata. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri'ne gerekli olan koşulsuz ve kısıtlamalar olmadan denetleme fırsatı tanımayacak diyor. Çin soykırım suçlamalarını kesin bir dille reddediyor ve yüzyılın yalanı olarak niteliyor. 2020'de Arnavutluk, Avustralya, Yeni Zelanda, Bosna, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Almanya, Fransa, İzlanda, İsveç, Finlandiya, Polonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere toplam 39 ülke Çin'i kınadı. İsrail geçen yıl Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Çin'in Uygurlara yönelik politikalarını kınadığı için iki ülke arasındaki ilişkiler bir anda kesildi. 2020'de Çin'in Şincan'daki politikalarını ve insan haklarına saygısını savunan açıklamayı imza atan ülkeler arasında Küba, Mısır, İran, Irak, Fas, Myanmar, Kuzey Kore, Filistin, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Sudan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Venezuela vardı. Katar 2019'a kadar Çin'i destekledikten sonra imzasını çeken ilk Orta Doğu ülkesi olmuştu. Daha önce Çin'i destekleyip 2020'de imza atmayan ülkeler arasında da Sırbistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kuveyt, Bangladeş ve Cezayir de var. 2009'da o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de olanları soykırım olarak niteleyen ilk dünya liderlerinden olmuştu. Bunun üzerine Çin, Türkiye ile olan ilişkilerini dondurmuştu. 2019'da Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Uygurların Şincan'da toplama kamplarında tutulduğunu, Çin'in Uygurlara, Kazaklara ve ülkede yaşayan diğer Müslüman azınlık gruplarına karşı yürüttüğü sistemli asimilasyon politikasını 21. yüzyılda yeniden uygulanmaya konmasını insanlık için büyük bir utanç olarak nitelendirdi. Türkiye'de geçen yıl Şincan'da olanların soykırım olduğunu belirten teklif mecliste reddedildi. Yine geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'le yaptığı telefon konuşmasında Uygurların Çin'de eşit vatandaşlar olarak barış içinde yaşamasının Türkiye için çok önemli olduğunu belirtmiş, ancak Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine de saygılı olduklarını belirtmişti. Avustralya'da federal hükümet geçen yıl bir senatörün parlamentoya getirdiği soykırım teklifinin de oylanmasını engellemişti. Yeni Zelanda'da da meclise getirilen ve Çin'i Uygurlara yönelik soykırım uygulamakla suçlayan tasarı Jacinda Ardern hükümeti tarafından değiştirildi. Soykırım sözcüğü atılarak Çin ağır insan hakları ihlalleri işlemekle suçlandı.
Sayın dinleyiciler, Çin gibi büyük bir dev bir ülke olması olduğu için yani bu tip sıkıntılar, en azından insan hakları ihlalleri gerekli değeri, gerekli özeni bulmuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'ten bahsetmiştik. Sincan'a ziyaret sonrası yaptığı basın toplantısında geçen gün toplama kamplarında insan hakları ihlalleri olup olmadığına yönelik bir değerlendirme yapamayacağını, yetkililere sorduğunda bu kampların tamamen yok edildiğini, kapandığının söylendiğini belirtti. Bu açıklamaya Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya çapında Uygur toplum temsilcilerinden büyük eleştiri geldi. Sayın dinleyiciler, şimdi birkaç tane daha mesaj okumak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza muhalefet partisi hiç durmadan en ağır hakaretleri ediyor. Bunu kimse eleştirmiyor demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Bu ne nefrettir Tayyip, içindeki insanda hiç bir sevgi, hoşgörü yok demiş bir başka insan, ismini vermeyen dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz yorumlarda uygun görmediğiniz kelimeleri kesmenizi takdirle karşılıyorum. Sizi doğru durumda bırakıyorsam özür dilerim demiş. Öyle bir durum yok. İstediğiniz mesajı gönderebilirsiniz. Burada dediğim gibi ben kişisel olarak söyleyemediğim için kullanmadığım kelimeleri burada tekrarlamak istemiyorum. Ama siz istediğiniz mesajı gönderebilirsiniz. Sydney'den Hasan Bey, ben hiç bu kadar ağzı bozuk, kendini bu kadar aşağıya düşüren bir siyasetçi görmedim ve bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Ne yazık ülkeme bir Türk olarak utanıyorum burada duruma demiş Sydney'den Hasan Bey. Bu kadar karşıtlık az bile, adamlar 15 seçim kaybetti, 2023'te de kaybedeceksiniz. Yalancılar, iftiracılar, küfürbazlar hiçbir zaman iktidar olamaz. Sonuna kadar reisin yanındayız demiş Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz. Sinir'den Mustafa Bey, Tayyip Erdoğan diyor ki Türkiye'de aç sefil insanlar var. Bu aç sefil insanlar nasıl sigara, alkol kullanıyor? Bence de sigara ve alkol çok pahalı Türkiye'de demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, olayın canlı şahidi olan imam, ben din adamıyım, Müslümanım, yalan söyleyemem dedi. Sayın Erdoğan ne acaba demiş Fatoş Hanım. Evet sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın saat 14'te başlayacak. Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini tartışacağız sabah saatlerinde. O zamana kadar bize göndereceğiniz soruları Yavuz Bey'e sormaya çalışacağım.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.